Ayrım 52, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 543, 119. bölüm. İkisinden biri, ya Farabo hala hayattaydı ya da, bu daha yüksek bir ihtimaldi, ölümünden önce onun kanını almışlar ve bugüne kadar saklamışlardı. Erwin konunun uzmanı değildi ama bileşimini bozmadan kanı dondurmak mümkün olabilirdi. Bu düşünce onu Charcot'da Farabo'yla yakınlık kurmuş bir fanatik varsayımına götürüyordu. Bir doktor, bir hasta bakıcı. Lassay Enstitü'nün patronu bu olasılığı elemişti ama bununla ilgili olarak ne biliyordu ki? Ya da sadece önemli bir olayı gizlemeye çalışmıştı. Bir başka senaryo, çivi adamın hayranı veya hayranları yakma işleminden önce katilin kanını alması için akıl hastanesindeki bir bekçiye ya da cenaze görevlilerinden birine rüşvet vermişti. Neden L'Artigas veya diğer şüphelilerden biri olmasındı? Katiller kulübü akıl hocalarından kusursuz bir hatıra saklamak istemişlerdi. Ya da daha kapsamlı olarak Via du Belair'in hayranları kültlerini bu noktaya kadar vardırmışlardı. Alınız ve hepiniz bu kupadan içiniz çünkü bu benim kanımdır. Bu varsayım karşısında Levanten ihtiyatlı davranmıştı. Ona göre kan asla bu şekilde dondurulmazdı. Önce ak yuvarları, al yuvarları, plazması ve diğer değişmez öğeleri ayrılırdı. Bu da öyle açıktan alınan bir kan örneğiyle yapılabilecek bir işlem değildi. Öte yandan yine analizciye göre saklanabilmeleri için yuvarların bir kriyoprotektör aracılığıyla karıştırılması gerekiyordu. Bunun sonucunda da mutlaka bir emare kalırdı. Kan sonradan alınmış olsa bile bu işlemler gerçek bir laboratuvar gerektiriyordu. Levanten'e göre Farabo hala hayattaydı. Erwin ise buna ihtimal vermiyordu. Bir başka katil de bu tür karmaşık işlemleri yapabilirdi. Her şeye rağmen katilin tıp bilgisi olduğu biliniyordu. Her halükarda en hızlı bir şekilde sorunun kaynağının araştırılması gerekiyordu. Kripo dedi telefonda, iyi haber, Britanya'ya dönüyoruz.
Ne ama?
En sevdiğim katibime ihtiyacım var, ayrıntılı itiraflar almayı ümit ediyorum.
Kimden?
Açıklarım, bize Brest'te kalkan ilk uçağa bilet bul.
Erwin,
tartışma yok.
Tartışmıyorum. Sana Caval Blanche'ın adli tabibi Michel Clément'ın az önce beni aradığını söylemek istiyordum.
Beni neden aramamış?
Senin hiçbir zaman cevap vermediğini söylüyor.
Ne istiyormuş?
Açıklamak istemedi.
Adamın telefonu Erwin'de kayıtlıydı. Tek tuşla ona ulaştı. Doktor, Başkomiser Morvan, cinayet bürosundan. Bir iki dostça onu selamladı. Sesinin tonundan Erwin adamın günlük ritmini ve taşra adli tabibi öz saygısını yeniden bulmuş olduğunu tahmin etti. Parçalara ayrılmış cesetler dönemi çok uzakta kalmıştı. Ama belki de o kadar uzakta kalmamıştı.
Size gerçekten şaşırtıcı bir ayrıntıdan bahsetmek istiyordum.
Sizi dinliyorum.
Carverac dosyasıyla ilgili bilgileri tasnif ediyorum. Sanıyorum hepsini size ulaştırmamız gerekiyor.
Evet.
Belgeler arasında Jean-Patrick de Greco'nun sağlık dosyasının içinde bir rapor buldum. Otopsi sırasında bana yollamışlardı. Ve?
Marfan sendromundan mustarip değil miymiş?
Elbette bu hastalığı var. Neden böyle bir soru sordunuz ki?
Öylesine devam edin.
Bu dosyayla otopsi esnasında benim yaptığım saptamalar arasında önemli bir fark var. Kan grubu iki dosyada farklı. Bendeki belgelere göre D. Greco A pozitif, benim yaptığım analizlere göre ise sıfır negatif.
Kan grubu değiştirilebilir mi?
Sadece tek bir durumda.
Nedir?
Bunu telefonda açıklamak oldukça zor. Ben...
Bunu bana yüz yüze konuşurken açıklarsınız. Saat 14 civarında Caval Blanche'da olacağım. Beni Adli Tıp Enstitüsü'nde bekleyin.
Bunun için mi buraya geleceksiniz? Bu o kadar önemli olmayabilir. Ben...
Görüşmek üzere. Erwin telefonu kapattı ve sucuk gibi terlediğini fark etti. Bir soruşturmada bu tür hızlanmalara alışkındı. Birkaç günlük tıkanmanın ardından olaylar bir anda tıpkı kanserli bir hücre gibi hızla çoğalmaya başlardı. Saatine baktı, 10 olmuştu bile. Eve uğramaya zamanı yoktu. Kişisel eşya dolabında ne var diye baktı. Tuvalet malzemesi, temiz bir gömlek, şarjörler, sokaklarda sürten küçük bir polisin şahsi eşyaları. Kapı vuruldu. Girin. Audrey odaya daldı. Başında hala siyah bandanası duruyordu. Ne var?
Seninle Perno ile ilgili bir şey konuşmak istiyordum. Bir numara saptadık.
Erwin siyah çantasını bıraktı ve ona doğru yaklaştı. Perno demek casusluk demekti. Casusluk demek.
Hep aynı numarayı aramak için özel bir telefon kullanıyormuş.
Erwin ellerini ceplerine sakladı. Hemen anlamıştı. Babamın numarası mı?
Audrey tereddüt etti.
Erwin onu hiç böyle kendine güvensiz görmemişti.
Hayır, annenin numarası.
120. Bölüm. Paris-Brest uçağı saat 13.40'da kalkıyordu. Maggie'yi görmeye gitmek için zamanı vardı. Fitoussi'nin çağrısına yanıt vermek ise zaman açısından imkansızdı. Ona bir özür mesajı atmakla yetindi. Acil bir durum var, özür dilerim. Yol boyunca yardımcısı kullanıyordu. Allak bullak olmuş aklı saçma sapan varsayımları çoğaltıyordu. En çılgın varsayımların arasında Ludovic Pernod'un Maggie'nin aşığı olması vardı. Ya da çok daha çılgını. Maggie anlaşmaların organizasyonunda ve devlet namına gerçekleştirilen diğer gizli operasyonlarda kocasının suç ortağıydı. Annesinin objektif bir portresini çıkarmak kolay değildi. Erwin onu düşündüğünde hep öfkeleniyordu. Elbette onu seviyordu ama daima tepki duyarak. Ne zaman gerçekten onu düşünse merhamet ve öfkeyle karışık sinir bozucu bir duyguya kapılıyordu. Neden bu sadist kaçıkla yaşamaya devam etmişti? Gizemli bir gururla yaşamayı sürdürüyordu. Bu onun çocukları adına ve burjuva düzeni adına çektiği büyük acısı, çıktığı haçlı seferiydi. Bir zamanları neşeli ve becerikli hippisi olan Maggie, gençliği boyunca tüm bu değerlerle dalga geçmişti. Ama bugün utanmazca bir sabırla onlara saygı gösteriyordu. Birçok kez kocasını terk etmişti, boşanmayı talep etmişti. Bir daha asla birlikte olmayacaklarına yemin etmişti. Onu tekrar yuvaya getirmek için birkaç vaat yeterli olmuştu. Kaderleri, kahramanları ne yaparlarsa yapsınlar, asla kahinin kehanetlerinden kurtulamayan Yunan tragedyalarına benziyordu. Messen Caddesi, pazar saat 11.10. Güzel semtlerin sessizliği, ağaçların tepelerinde titreyen güneş, bir nehir gibi buraya kadar uzanan ve kapı sundurmalarına kadar akan Monceau Parkı. ''Beni burada bekle'' dedi Kripo'ya, ''uzun kalmayacağım.'' Asansöre binmeyi istemedi. Basamakları çıkarken aklına bir anı geldi. Gizemli bir kaza sonrasında annesi hastanedeydi. Erwin 9 yaşındaydı. Bekleme salonunda oturmuş babasının ona aldığı dövüş sanatları dergisini okuyordu. Morvan doktora karısının merdivenlerden nasıl düştüğünü açıklıyordu. Erwin hekimin cevaplarını duyuyordu. Çok sayıdaki kırığa rağmen kol kurtulacaktı. Erwin okumaya devam ediyordu ama kimsenin başka bir versiyonu, annesinin vücudundaki darbe izleri ve çığlıklarıyla, ardından da pislik herifin onu merdiven boşluğuna iterken ulur gibi bağırmasıyla örtüşen versiyonu düşünmemesi onu şaşırtmıştı. Satırlar gözlerinin önünde dans ediyordu, elleri sayfaların üstünde titriyordu. Sanki alay eder gibi dergi Kung Fu sinemasının yıldızlarına ayrılmış özel bir sayıydı. Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. Erwin kaçmak istiyordu ya da herkesi öldürmek ama kımıldayamıyordu. Babası hapse girmedikçe annesi de her seferinde eve döndükçe bu savaş daima kabedilmeye mahkumdu. Bir hafta sonra Maggie kolu alçıda eve dönmüştü. Erwin zili çaldı, sonra ter içindeki ellerini ceketine kuruladı. Annesi bir dakikanın sonunda kapıyı açtı. Üstünde dönüştürülmüş kumaştan önlüğü vardı. Bir yardımcı almayı hep reddetmişti.
''Erwin'' dedi kadın şaşkınlıkla, ''bir şey mi oldu?''
''Her şey yolunda, girebilir miyim? Fazla kalmayacağım.''
Maggie oğlunun geçmesi için geri çekildi. Güzelliği yıpranmış bir hayalet gibi yüzünün etrafında dolanıp duruyordu. Bir yerlerden belli belirsiz bir radyo sesi geliyordu. Salon bir savaş alanını andırıyordu. Rulo yapılmış halılar, ters çevrilmiş yastıklar, üst üste istiflenmiş sandalyeler. İki gün içinde kızı intihara teşebbüs etmiş bir cinayet girişiminden kurtulmuştu. Ama görünen o ki hiçbir şey Maggie'yi temizlik yapmaktan alıkoyamamıştı. ''Bu beni rahatlatıyor.'' diye savunmaya geçti. ''Madem ki öğle yemeği için toplanmıyoruz, ben de temizlik yapayım.'' dedim. ''Bir şey içmek ister misin?''
Sağ ol, sadece birkaç dakika kalacağım. Uçağa yetişmem gerek. Lafı dolandırmak, kalıp cümleler bulmak için zamanı yoktu. Soruşturmam çerçevesinde senin telefon numarana ulaştım.
Nasıl yani?
Kurbanlardan biri ölümünden önce birkaç kez seni aramış. Maggie'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Annesinin donuk beyaz yüzündeki her kılcal damar sanki daha belirginleşmiş gibiydi.
Kim?
Ludovic Pernod.
Hiç duymadım.
Bunu nasıl açıklayacaksın?
Babanla mı çalışıyordu?
Bunu bana sen söyleyeceksin. Erwin sandalyelerden birini çevirdi ve salonun ortasına oturdu. Maggie de ayağıyla elektrik süpürgesini iterek kadife bir kanepeye oturdu.
Bazen benim telefonumu kullanıyor.
Ne yapmak için?
İşteki adamlar onu benim numaramdan arıyorlar. Sadece onun geri araması için bir sinyal.
Bu itiraf telefon dökümlerinde gördükleriyle uyuşuyordu. Pernod'un yaptığı her çağrı birkaç saniyeyi geçmemişti. Bununla birlikte annesinin yalan söylediğini hissediyordu.
Babam Bovo meydanında ne yapıyor biliyor musun? Uzun zamandan beri ne yaptığını bilmek istemiyorum.
Ne zaman onun işleriyle ilgilenmeyi bıraktın?
Maggie unuttum dercesine elini salladı.
Erwin onu inceliyordu ve bu sabah iki Maggie'den de eser yoktu. Ne daha iyi bir dünya hayal ederek Meksika tohumlarını kemiren uçarı Maggie, ne de kocasının anahtarı kilidin içinde döndüğünde duvarlara yapışarak yürüyen paniklemiş Maggie vardı. Birden belki de bir üçüncü Maggie vardır diye düşündü. Kırılgan görünümünün ardında güç ve sırlar saklayan buz gibi bir varlık.
Lontano'da aranızda ne geçti? Eski hikayelerinle yine aynı şeye dönüyorsun.
Cevap ver.
Soruşturması sırasında karşılaştık.
1970'te mi? Ben 1971'de doğdum.
69'da. Gerçek bir yıldırım aşkıydı.
Yıldırım aşkı mı? Babam ile senin aranda.
Bunu daha önce de konuştuk. Bizim bugünkü ilişkimiz bu gerçeği değiştirmez.
Bana ilişkinize şiddetin damga vurduğunu söyledi.
Bizimki değil, çivi adamın şiddeti. Kurbanlar çoğalıyordu, bu da babanı hasta ediyordu.
Morvan da aynı yalanları söylemişti. Adli polis dilinde buna önceden planlanmış tanıklık denirdi. Soruşturmasının dışında entrikalar adamı battı.
Baban katili arıyordu ve Lontano'da düzeni sağlamaya çalışıyordu. Başka hiçbir şeye karışmadı.
Ta ki manganez ocakları ona verilene kadar.
Bu çok daha sonra, olay çözüldükten sonra.
Onun soruşturmaları hakkında sen ne biliyorsun?
Hiç, bundan asla söz etmezdi, herkesten kuşkulanıyordu.
Senden de mi?
Özellikle de benden, beyazların katili koruduğuna inanıyordu. Çünkü katil de onlardan biriydi, kan emici bir sömürgeci. Bu saçma bir şeydi ama o yıllarda sol ideolojiye gerçekten inanıyordu. Afrika'yı özgürleştirmek istiyordu.
Soruşturma boyunca hiç yasa dışı bir şey yapmadı mı?
Afrika'da hiçbir şey yasa dışı değildir ve baban bütün haklara sahipti. Önemli olan tek bir şey vardı, katili bulmak.
Erwin onu kışkırtmayı denedi. Seni arayan adam yani benim katilin kurbanı, o da bir katildi.
Maggie hiç tepki vermedi. Erwin komik bir şekilde Maggie'nin Ludovic Pernod ile ortak bir noktası olduğunu düşündü. Stretch film tutkusu.
Ölümünden birkaç gün önce bir anlaşma yapmış olmalı. Babamın emriyle hareket ettiğini sanıyorum.
Ve baban da onun öldürülmesini emretti sırf bunun için.
Belki de onunla ilgili bir sırrı biliyordu.
Sen aklını kaçırmışsın.
Maggie bunu içten bir tonlamayla söylemişti ama her şey yapmacıktı. Kocasının gizli kapaklı işlerinden haberdardı. Erwin bugün onun bu işlere hiç de yabancı olmadığını bile düşünüyordu. Saat 11.30 olmuştu, gitmesi gerekiyordu. Ayağa kalktı ve hole doğru yöneldi.
''Bana bu soruları neden sordun anlamıyorum.'' dedi annesi peşinden gelirken.
Erwin sertçe döndü. ''10 günden beri bir herif kendini çivi adam sanıyor. 3 sen andakileri de sayarsak 5 kurban var. Kurbanların çoğu da babamla ilişkisi olan insanlar. Katil Thierry Farabo'nun intikamını alıyor, anladın mı?'' Maggie kolundan tuttu. ''Bana söyleyecek hiçbir şeyin olmadığına emin misin? Katilin kimliğini saptamamı, başka cinayetleri önlememi sağlayacak bir şey.''
''Hayır, yemin ederim.''
Maggie bir anda sustu, gözleri sabit, yüzü gergindi. Bir saniye içinde her şeyi sineye çekmeye hazır durumu kabullenmiş kurban maskesini takmıştı. Erwin kendisinden tiksinerek onun kolunu bıraktı, babası gibi davranmıştı. Merdivenden inerken Audrey'i aradı ve ona ne pahasına olursa olsun babasının Mauro olayına karıştığını gösteren bir şey bulmasını emretti.
Diğer iş diye sordu Audrey, çivi adam soruşturmasını kastederek.
Diğer iş, lanet olsun, onu boş ver. Erwin apartmanın kapısından çıkarken annesiyle yaptığı konuşmayı düşündü. Kesinlikle Farabo davasının dosyasına ulaşması gerekiyordu. Davayla ilgili daha fazla şey öğrenmenin tek yolu buydu. Bir dakika sonra arabanın içindeydi.
Nasıl, iyi geçti mi diye sordu Kripo.
Acele et, zamanımı boşa harcamaktan gına geldi. 121. Bölüm. Zamana karşı yarışında iyi bir seçim yaptığından emin değildi. Havalimanında bekleyiş, güvenlik kontrolleri, uçuş, 2 saat daha kaybetmişti. Her şeyi taçlandırmak için de uçakta uyumuştu. Bölük börçük bir uyku. Korkular, çırpınmalar, sıçrayarak uyanmalar, ardından bir sonraki krize kadar yeniden kendinden geçmeler, tek satır bile okumamıştı. Tekerleklerin piste teması Erwin'i bu kez gerçekten uyandırdı. Yağmur pisti dövüyordu. Pistin ucunda her zamanki siyah yağmurluklarıyla onu bekleyen favori ortakları Archambault, Verney ve Le Guin. Erwin onlara neden bu kadar çabuk geri geldiklerini açıklamamıştı. Bir jandarma aracının içinde sıkış sıkış bir halde yeniden şehri geçtiler. Birkaç kelimeyle Erwin onlara durumu özetledi. Yeni cinayetler, fetişist şüpheliler, Simone'nin cesedinde Farabo'nun DNA'sının bulunması. Arabanın içindeki sessizliğin altında çok şey gizliydi. Ya anlamıyorlardı ya da anlıyorlardı ve bu daha da kötüydü. Sütunlar üstüne oturtulmuş kare binaları, ovayı andıran çimleri ve ziyarete gelmiş aileleriyle Caval Blanche, ikinci bodrumda beton duvarların kasvetli freskleriyle karşılaştılar. Clement onları toplantı salonuna aldı. Kırmızı balıklarıyla kahve makinesi yerli yerinde duruyordu. Nedense tavan lambaları yanmıyordu. Odayı sadece akvaryumun oynak mavi trak ışığı aydınlatıyordu. Kahve diye sordu makinenin yanında duran adli tabip. Önlüğünü çıkarmış yeniden 50'lik çapkın görüntüsüne kavuşmuştu. Gümüşü saçlar, şık ve rahat kıyafetler.
Şu kan grubu değişikliği hikayesi de neyin nesi diye sordu.
Erwin kahve teklifine cevap bile vermeden. Clement onlara koltukları ve küçük kanepeyi işaret etti. Erwin'in kabalığı hiç de hoş değildi. Yağmurluklarını çıkarmadan herkes oturdu.
Bunun tek bir açıklaması var. Kemik iliği nakli.
Hastalığını tedavi etmek için mi?
Hayır, bu tip nakiller genellikle lösemileri tedavi etmek için yapılır.
Di Greco kan kanseri miydi?
Sağlık dosyasında böyle bir kayıt yok. Başka nakillerden de söz edilmiyor. Bu da gerçekten çok garip.
Gizli bir operasyon geçirmiş olamaz mı?
Mutlaka öyle olması gerekli değil. Belki de yurt dışında tedavi olmuştu.
Hangi sebeple?
Hiçbir fikrim yok.
Clement sürekli kahve makinesine bakıyordu. Sonunda kendini daha fazla tutamadı. Ayağa kalktı ve kendine bir kahve aldı.
Bir şey daha var dedi kaldığı yerden devam ederek. Bu tür nakiller ilik çok iyi tolere edilse bile ciddi bir tedavi, özellikle de bağışıklık baskılayıcı ilaçlar almayı gerektirir. Yeni tetkikler yaptım ve kanında önemli miktarda bu ilaçların izlerine rastladım. Di Greco kesinlikle nakil olmuş. Bu son 3 yıl içinde olduğunu da söyleyebilirim.
Herhangi bir yara izi dikkatinizi çekti mi?
Bu tür operasyonlar iz bırakmaz. İşlem enjeksiyon yoluyla yapılır.
Yerine oturdu ve kahvesinden birkaç yudum içti.
Tuhaf bir ayrıntı daha. Soruşturma raporuna göre kamerasında hiç siklosporin, yani bağışıklık baskılayıcı ilaç kutusu bulunmamış. Gizemli bir sebepten ötürü tedavisini gizli tutuyormuş.
Erwin başını sallayan Verney'e baktı.
Neden bu tip bir müdahale kan grubunun değişmesine sebep oluyor?
Ak yuvarları, al yuvarları ve trombositleri üreten kemik iliğidir. Başka bir deyişle iliği değiştirirseniz kan yapan fabrikayı da değiştirmiş olursunuz.
Bu durumda kişinin DNA'sı da değişiyor mu?
Kesinlikle. Kemik iliği bütün hücrelerin üretiminde temel bir göreve sahiptir. Kişinin bütün sisteminin yerini alan bir sistem. Ama dikkat, bedenin iliği reddetmemesi gerekiyor.
Irvin Ansimoni'nin kulağının arkasında bulunan kanı düşündü. Bu belki de bizzat Farabo'nun DNA'sı değildi. Katilin iliğini almış birine aitti.
Yavaş ol.
Kemik iliği nakli. Bu işlem nasıl yürüyor?
Size anlattım. Genellikle lösemiyi tedavi etmek için yapılıyor. Hastanın iliği habis hücreli kan üretir. Kemoterapi veya radyoterapi ile habis hücreler yıkıma uğratılır. Ardından da hastaya bir başkasının, bu genellikle akrabalardan biri olur, sağlıklı kan üreten iliği nakledilir.
Bu nakillerin her zaman hastanın ailesinden mi yapılması gerekir?
Böyle bir zorunluluk yok. Birbirleriyle herhangi bir akrabalık bağı olmayan kişiler arasında da uygunluk olabilir. Ancak her iki durumda da vücudun iliği reddetmemesi için siklosporin tedavisi gereklidir. Bu nedenle hasta yakından takip edilmelidir. Çünkü antikor yetersizliği hastayı başka hastalıklara karşı güçsüz kılar.
Irvin karanlık bir ormana giriyordu ama çok uzakta iç içe geçmiş dalların arasından bir ışık parlıyordu. Bu karmaşık bir operasyon mudur?
Teknik çok gelişti. Eskiden ilk transplantasyonları mekanikti. Vericiden ilik büyük bir şırınga ile alınır, sonra doğrudan nakil yapılacak kana enjekte edilirdi.
Peki şimdi?
Hücre kültürü inanılmaz ilerlemeler kaydetti. Artık vericiden kök hücreler alınıyor, sonra bunlar kemik iliğine dönüşene kadar belli bir süre işleme tabi tutuluyor.
Bu operasyon çok gelişmiş aletler mi gerektiriyor?
Hastanelerde bulunan özel cihazlar.
Somut olarak bu olay nasıl gerçekleşiyor?
Vücudun bazı yerlerinden, alt deriden mesela kök hücreler alınıyor. Sonra gerektiğinde kullanılmak üzere -180 derecede donduruluyor. Günümüzde bu çok revaçta. Fantastik tedavi vaatleri veriliyor. Bugün artık ciddi olarak doğan her çocuğun göbek bağının saklanması hedefleniyor.
Neden göbek bağı?
Kök hücrelerle dolu da ondan. Amaç onları sıvı azota koymak ve herhangi bir sağlık sorunu olduğunda onları işleme tabi tutmak. Bir tür hayat sigortası. En büyük koz bu hücrelerin ölümsüz olması. Bu hücreler soğukta saklanırsa asla ölmüyor. Onlara ölümsüz soy deniyor.
Bunu duyan Irvin soruşturmanın kilit taşını bulduğunu anladı. Senaryo: dört adam sapkın bir kültü, yaşlanan bir seri katili adamaya karar veriyorlar. Öldüğünde kök hücrelerini almak için harekete geçiyorlar. Kemik iliği elde etmek için hücreleri kültüre koymayı ve ardından da bu iliği onlara nakletmeyi kabul edecek bir uzman buluyorlar. Neden? Genetik olarak çibi adama dönüşmek için. Eğer bu senaryo doğruysa söz konusu dört kişi Jean-Patrick Di Greco, Ivo Lartigues, Sebastian Redlich ve Joseph Irisuanga'ydı. Önceki günden beri soruşturmanın üstünde bir reenkarnasyon sözcüğü dolanıp duruyordu. Bu varsayım gitgide doğrulanıyordu. Ama Farabo süper güçlere sahip bir Enganga'ydı. Sadece ilik hücreleri yetmezdi. Onun gücünü miras olarak devralmak için insan fetişler de kurban etmek gerekiyordu. Her biri sırayla onun modus operandisine bağlı kalarak öldürmüştü. Anlaşmanın niteliği böyleydi. Gregoire Morvan'ı suçlamak veya psikolojik olarak yıpratmak amacıyla kurbanların onun çevresinden seçilmesi de aynı mantığı ortaya koyuyordu. Her şeye rağmen onların vasıtasıyla intikamını alan Farabo'nun ta kendisiydi. Ama uymayan bir şey vardı. Eğer Di Greco baloyu başlatmak için Saviris'i öldürdüyse neden Morvan'la temas kurmuştu? Onu kışkırtmak için mi? Bu çağrı kuşkusuz bir savaş ilanıydı. Peki ama neden intihar etmişti? Sonradan vicdan azabı duymuş olabilir miydi? Ya da Irvin'in peşini bırakmayacağını mı anlamıştı? Ya da ilik nakli onda büyük ıstıraplara veya dayanılması güç yan etkilere mi neden olmuştu? Ne olursa olsun Lontano kelimesi babasına bir uyarıydı. Farabo dönüyordu. Irvin tüm bunları kafasının bir köşesine kaldırdı ve yeniden işine yarayacak sorulara döndü. Bir cesetten hücre almak mümkün mü?
Ölümünden sonra birkaç saat içinde yapmak koşuluydu.
Irvin koltuklarında sıkışık bir vaziyette oturan arkadaşlarına baktı. Hepsi şaşkındı. Akrabalar arası nakillerden söz ettiniz. Tersi durum olduğunda nakil daha riskli, öyle değil mi?
Genellikle sonu hüsran olur, hatta ölümle sonuçlanır.
Vücudun iliği reddettiği durumlarda ne tür belirtiler ortaya çıkar?
Ben uzman değilim ama çoğunlukla cilt rahatsızlıkları olduğunu sanıyorum.
Eklem sorunları görülmez mi?
Hayır, hiç işitmedim.
Siklosporin kullanırken insan bir kemik hastalığına yakalanabilir mi?
Kraman belli belirsiz bir el hareketi yaptı. Akvaryumun mavi ışığı ona alacakaranlık bir sahnedeki bir tiyatro oyuncusu havası veriyordu. Araştırmam lazım. Aklınızda özel bir patoloji var mı?
Alıcıyı tekerlekli sandalyeye mahkum edebilecek ya da topal bırakabilecek bir şey.
İlgileneceğim.
Ziyaretçiler plastik koltukları gıcırdatarak ayağa kalktılar.
Umarım size yardımcı olabilmişimdir diye ekledi adli tabip.
Bana yardımcı olmadınız, benim soruşturmamı çözdünüz. Bana hem seri cinayetlerin amacını, mantığını gösterdiniz, hem de katillerin kimliklerini açıkladınız. Jandarmalar birbirlerine baktılar, trene yetişememişlerdi.
Katiller mi diye sorma cesareti gösterdi Verne.
Tek kişiymiş gibi davranmaya çalışıyorlar.
52. ayrımın sonu, sayfa 555.